Ayrım 17, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 240, 23. bölüm, Atbaşı Nebulası. Harry telefonun sesine uyanınca kısık gözlerle saate baktı. 7.30, arayan Öystein'di. Harry'nin dairesinden sadece 3 saat önce çıkmıştı. Sunucunun Mısır'da olduğunu tespit etmiş ve sonra başka şeyler de keşfetmişti. Eski bir arkadaşıma e-posta gönderdim. Malezya'da yaşıyor ve küçük çaplı bilgisayar korsanlığı yapıyor. ISB Sina Yarımadası'nda, Eltor'da. Orada bir sürü sunucu var, bir çeşit merkez. Uyuyor muydun?
Sayılır. Bizim kullanıcıyı nasıl bulacaksın?
Maalesef tek bir yol var. Birinin ceplerini Amerikan dolarlarıyla doldurup oraya gitmesi gerek.
Ne kadar?
Kiminle konuşmak gerektiğini öğrenmeye yetecek kadar ve o kişiden de asıl konuşulması gereken kişiyi öğrenmeye yetecek kadar ve asıl konuşulması gereken...
Anladım, ne kadar?
$1000 az çok yeter.
Öyle mi düşünüyorsun?
Sallıyorum, ne bileyim yahu.
Tamam, bu işi yapacak mısın?
Elbette.
Para saçmak yok, en ucuz uçakla gidip boktan bir otelde kalacaksın.
Anlaştık.
Saat 12'ydi ve emniyet müdürlüğü kantini hınca hınç doluydu. Harry dişlerini sıkarak içeri girdi. Meslektaşlarından haz etmemesinin sebebi ilkesel değildi. Onlardan içgüdüsel olarak haz etmiyordu. Yıllar geçtikçe iyice soğuyordu onlardan.
Gayet normal bir paranoya demişti Avun'a. Aynı şeyi ben de hissediyorum. Bütün psikologlar bana düşmanmış gibi geliyor. Oysa en fazla yarısı düşmandır herhalde.
Harry odaya göz gezdirdi ve Beate'yi gördü. Yemek yiyen Beate'nin yanında oturan kişinin sırtı Harry'e dönüktü. Harry yanından geçtiği masalardaki insanların kendisine ters ters baktıklarını fark etmemeye çalıştı.
Birisi selam diye mırıldandı ama Harry kendisiyle alay edildiğini varsayan karşılık vermedi.
Rahatsız etmiyorum ya.
Beate gözlerini kaldırıp Harry'e suçüstü yakalanmış gibi baktı.
Kesinlikle hayır dedi tanıdık bir ses. Konuşana ben zaten gidiyordum.
Harry'nin ense tüyleri diken diken oldu. Sebep ilkesel değil, içgüdüseldi.
Akşam görüşürüz öyleyse.
Tom Waller beyaz dişlerini sergileyerek Beate'nin pancar gibi kızarmış yüzüne gülümsedi. Tepsisini alıp Harry'i başıyla selamladı ve gitti. Harry otururken Beate gözlerini keçi peynirine dikerek soğukkanlı bir ifade takınmaya çalıştı.
Ne e'si diye cırladı kadın anlamama rolünü abartarak.
Telesekreterime mesaj bırakmışsın. Yeni bir şey bulmuşsun dedi Harry. Acildir diye düşündüm.
Bir şeyi çözdüm. Beate bardağından süt içti. İnfazcının yüzünün program çizimlerine bakarken bana kimi hatırlattığını bulmaya çalışıyordum.
Bana gösterdiğin çıktıları mı diyorsun? Onlarda insan yüzüyle uzaktan yakından alakalı bir şey yok ki. Kağıtlara rastgele çizilmiş çizgiler var sadece.
Olsun.
Harry omuz silkti. Fusiform Gyrus'lu olan sensin, söyle haydi.
Dün gece buldum. Kadın bir yudum süt daha alıp gülümseyen dudaklarını peçeteyle sildi.
Trond
Grette.
Harry ona baka kaldı. Şaka yapıyorsun değil mi?
Hayır dedi kadın. Aralarında benzerlik var diyorum sadece. Ayrıca cinayet işlenirken Grette Bokstad Vahyan'dan çok uzakta değildi. Ama dediğim gibi meseleyi çözdüm.
Nasıl?
Gauchstadt Hastanesi'ni aradım. Grette Kirkwine'daki D&B şubesini soyan kişi olamaz. Çünkü o sırada en az 3 hasta bakıcı ile birlikte televizyon odasında oturuyormuş. Krim Teknisk'ten 2 kişiyi Grette'nin evine parmak izi alsınlar diye gönderdim. Weber onun parmak izini Coca-Cola şişesindeki parmak iziyle karşılaştırdı az önce. Şişedeki izin Grette'ye ait olmadığı kesin.
Yani bir kez olsun yanıldın öyle mi?
Beate başını hayır anlamında salladı.
Aradığımız kişi bazı dışsal karakteristik özellikleri itibariyle Grette'ye benziyor.
Kusura bakma ama Grette'nin dışsal ya da içsel karakteristik muhasebeci gibi görünen bir muhasebeci sadece.
Evet dedi kadın diğer sandviçinin yağ geçirmez kağıdını açarken. Ama ben unutmadım aramızdaki fark bu.
İyi haberlerim var.
Öyle mi?
Botsen'e gidiyorum. Raskol benimle konuşmak istiyormuş.
Vay, iyi şanslar.
Sağ ol. Harry ayağa kalktı, duraksadı. Derin bir nefes aldı. Baban olmadığımı biliyorum ama bir şey söyleyebilir miyim?
Buyur.
Harry başka kimsenin duymayacağından emin olmak için etrafa bakındı.
Yerinde olsam Waller'a güvenmezdim.
Teşekkürler. Beate sandviçinden büyük bir ısırık aldı. Ve haklısın, babam değilsin.
Hayatım Norveç'te geçti dedi Harry. Opsal'da büyüdüm. Annemle babam öğretmendi. Babam emekli ve annem öldüğünden beri uyur gezer gibi yaşıyor. Sağlar diyarına arada sırada uğruyor sadece. Kız kardeşim babamı özlüyor. Ben de özlüyorum galiba. İkisini de özlüyorum. Öğretmen olacağımı düşünüyorlardı. Ben de öyle düşünüyordum. Ama polis kolejine gittim. Biraz da hukuk okudum. Neden polis olduğumu sorsan 10 tane mantıklı yanıt verebilirim ama hiçbirine inanmıyorum. Artık bunu düşünmüyorum da zaten. Bir işim var, bana para veriyorlar ve arada sırada iyi şeyler yapıyorum sanırım. Bunlar da insanı epey idare eder. 30 yaşıma gelmeden alkolik oldum. Belki de 20 yaşıma gelmeden, bakış açısına göre değişir. İnsanın genlerinde oluyormuş, öyle diyorlar. Olabilir. Andalsines'teki dedemin 50 yıl boyunca her gün sarhoş olduğunu büyüyünce öğrendim. Ben 15 yaşıma gelene kadar her yaz oraya gittik ve hiçbir şey fark etmedim. Genlerimde o yeti yok maalesef. Yaptığım bazı şeyler epey dikkat çekti. Kısacası hala polislik yapıyor olmam mucize.
Harry başını kaldırıp sigara içilmez tabelasına baktı ve sigara yaktı.
Anna ile ilişkim 6 hafta sürdü. Bana aşık değildi. Ben de ona aşık değildim. İlişkimizi bitirmekle kendimden çok ona iyilik yapmış oldum. Ama o farklı düşündü.
Odadaki diğer adam başıyla onayladı.
Hayatımda 3 kadını sevdim diye devam etti Harry. Birincisi çocukluk aşkımdı. Onunla evlenecektim ama olmadı. Onunla görüşmeyi kesmemden epey sonra intihar etti. Bunun benimle ilgisi yoktu. İkincisini dünyanın öbür tarafında izini sürdüğüm bir adam öldürdü. Aynı şey bir kadın meslektaşımın Ellen'in de başına geldi. Sebebini bilmiyorum ama etrafımdaki kadınlar ölüyorlar. Genlerim yüzündendir belki de.
Peki ya üçüncü kadın?
Üçüncü kadın, üçüncü anahtar. Harry içeri girdiğinde Raskol'un masanın üstünden kendisine uzattığı anahtarın kenarlarını ve AA baş harflerini okşadı. Harry bu anahtarın yöneticinin gönderdiği anahtarın aynısı olup olmadığını sorunca Raskol başıyla onaylamıştı. Sonra Raskol Harry'nin kendisinden bahsetmesini istemişti. Şimdi ise dirseklerini masaya dayamış halde oturuyordu. Ellerini dua edercesine kenetlemişti. Bozuk floresan lamba değiştirilmişti ve adamın yüzünü aydınlatan ışık mavimsi beyaz bir pudra gibiydi.
Üçüncü kadın Moskova'da dedi Harry. O bir savaşçı bence.
Senin mi?
Ben böyle ifade etmem.
Ama birliktesiniz.
Evet.
Peki ölünceye kadar birlikte yaşamayı mı planlıyorsunuz?
Plan yapmıyoruz henüz erken.
Raskol ona kederle gülümsedi.
Yani sen yapmıyorsun. Ama kadınlar plan yapar. Kadınlar hep plan yapar.
Senin gibi mi?
Raskol başını hayır anlamında salladı. Ben banka soygunu planlamaktan anlarım sadece. Gönül çalmak konusunda bütün erkekler amatördür. Arzuladığımız kadını fethettiğimizi, kaleyi ele geçiren general misali fethettiğimizi sanırız. Sonra da kandırıldığımızı çok geç anlarız. Hatta anlamadığımız da olur. Sun Tzu'yu duymuş muydun?
Harry başıyla onayladı.
Çinli general ve askeri stratejist. Savaş sanatını yazmıştı.
Savaş sanatını yazdığı söyleniyor. Ben şahsen o kitabı bir kadının yazdığına inanıyorum. Savaş sanatı yüzeysel bakıldığında savaş meydanı taktikleriyle ilgili bir rehberdir. Ama özünde mücadeleleri kazanmanın yolunu anlatır. Daha doğrusu istediğin şeyi en düşük bedelle elde etme sanatını. Bir savaşın galibi savaşı kazanan kişi değildir her zaman. Krallıklar fetheden ama ordusunun büyük bölümünü yitirdiği için ancak güya yenilmiş, düşmanlarının koşullarını kabul ederek hükümdarlık yapabilen birçok kişi oldu tarihte. Kadınlar güç konusunda erkekler kadar kibirli değildir. Güçlerini sergilemeye ihtiyaç duymazlar. Gücü istedikleri başka şeyleri elde etmek için isterler sadece. Güvenlik, yiyecek, eğlence, intikam. Huzur. Kadınlar güç peşinde koşan, savaşın ve zafer kutlamalarının ötesini düşünen, mantıklı planlamacılardır. Ve kurbanlarının zayıflıklarını görmekte doğuştan yetenekli olduklarından ne zaman ve nasıl darbe indirmeleri gerektiğini içgüdüsel olarak bilirler. Ne zaman durmaları gerektiğini de.
Sen bunu öğrenemezsin, Spioni.
Sen bu yüzden mi hapistesin? Raskol gözlerini kapatıp sessizce güldü.
Sana kolayca yanıt verebilirim ama söylediklerimin tek kelimesine bile inanmamalısın. Sun Tzu'ya göre savaşın ilk ilkesi tromperie, yani hiledir. İnan bana, bütün çingeneler yalan söyler.
Sana inanayım ha? Yunan paradoksu gibi bir şey mi?
Ceza kanunundan fazlasını bilen bir polis, bir yaşıma daha girdim. Bütün çingeneler yalan söylerse ve ben çingeneysem, bu durumda tüm çingenelerin yalan söylediği doğru değil. Doğru söylüyorsam bütün çingenelerin yalan söylediği doğru demektir. Yani yalan söylüyorumdur. Bu döngüyü kurmak imkansız. Hayatım aynen böyle işte ve yalnızca bu doğru.
Adam hafif, neredeyse kadınsı bir sesle güldü.
Açılış hamlemi gördün işte, sıra sende.
Raskol Harry'e baktı, başıyla onayladı.
İsmim Raskol Baxet, Arnavut ismidir ama babam Arnavut olduğumuzu kabul etmezdi. Arnavutluğa Avrupa'nın kıç deliği derdi. O yüzden bana ve bütün kardeşlerime Romanya'da doğduğumuzu, Bulgaristan'da vaftiz edildiğimizi ve Macaristan'da sünnet edildiğimizi söyledi.
Raskol ailesinin muhtemelen Arnavut çingene kavimlerinin en büyüğü olan Mekkarilerden olduğunu açıkladı. Enver Hoca'nın çingenelere uyduğu zulümden kaçıp dağları aşarak Karadağ'a göç etmiş, oradan doğuya gitmişlerdi.
Gittiğimiz her yerden kovuluyorduk, bize hırsız diyorlardı. Hırsızdık elbette ama kanıt bulmaya bile uğraşmıyorlardı. Çingene olmamız yeterli kanıttı. Bunu söylememin sebebi şu, bir çingeneyi tanımak istiyorsan onun alnında alt tabakanın damgasını doğuştan taşıdığını bilmelisin. Avrupa'daki bütün rejimler bize zulmetti. Faşisti de, komünisti de, demokratı da. Faşistler biraz daha becerikliydiler o kadar. Çingeneler Yahudi soykırımını çok önemsemezler. Çünkü bizim uğradığımız zulüm çok farklı değildi. Bana inanmıyor gibisin.
Harry omuz silkti, Raskol kollarını kavuşturdu.
1589'da Danimarka çingenelerin elebaşlarını idam etmeye başladı dedi. 50 yıl sonra İsveçliler bütün erkek çingeneleri asmaya karar verdiler. Moravya'da çingene kadınların sol kulaklarını, Bohemya'daysa sağ kulaklarını kestiler. Mainz başpiskoposu çingene yaşam tarzının yasaklandığını ve bütün çingenelerin öldürülmesi gerektiğini ilan etti. 1725'te Prusya'da 18 yaşından büyük bütün çingenelerin yargılanmadan idam edilmeleri kanunu çıktı. Ama bu kanun sonradan değiştirildi. Yaş sınırı 14'e indirildi. Babamın 4 erkek kardeşi esaret içinde öldüler. Sadece biri savaşta öldü. Devam edeyim mi?
Harry başını hayır anlamında salladı.
Ama bu bile kısır döngü dedi Raskol. Zulüm görmemizle sağ kalmamızın sebebi aynı. Biz farklıyız ve farklı olmak istiyoruz. Nasıl dışlanıyorsak aynı şekilde gacoları aramıza almıyoruz. Çingene hakkında hiçbir şey bilmediğin ama bir sürü söylenti duyduğun gizemli, tehditkar yabancıdır. Nesiller boyunca insanlar çingenelerin yamyam olduğuna inandılar. Büyüdüğüm yerde Bükreş civarındaki Balteni'de bizim Kabil'in torunları olduğumuzu ve ebediyen lanetlendiğimizi iddia ederlerdi. Babam Arnavutluk'ta Buli Başa'ydı, yani yerel çingenelerin lideri ve yargıcıydı. Ama kalderaşların gözünde işsiz bir nalbanttı sadece.
Raskol derin bir nefes aldı.
Eve küçük kahverengi bir evcil ayı getirdiği zaman babamın gözlerinde gördüğüm ifadeyi asla unutmayacağım. Ayıyı bir grup Ursari'den son parasıyla almıştı.
Dans edebiliyor dedi babam.
Komünistler dans eden ayıları izlemek için para veriyorlardı. Böylece kendilerini daha iyi hissediyorlardı. Ağabeyim Stefan ayıyı beslemeye çalıştı. Ama hayvan yemek yemiyordu. Annem onun hasta olup olmadığını sordu. Babam ta Bükreş'ten buraya kadar yürüdüklerini, ayının sadece yorgun olduğunu söyledi. Ayı 4 gün sonra öldü.
Raskol gözlerini kapayıp kederle gülümsedi.
O sonbahar Stefan'la ben kaçtık. Sofradan iki boğaz eksilmişti, kuzeye gittik.
Kaç yaşındaydınız?
Ben 8, Stefan 12. Planımız Batı Almanya'ya gitmekti. Batı Almanya o sıralar dünyanın dört bir yanından gelen mültecileri kabul edip besliyorlardı. Bu şekilde telafi ediyorlardı herhalde. Stefan yaşımız küçük olduğundan büyük ihtimalle kabul edileceğimizi düşünüyordu. Ama Polonya sınırında durdurulduk.
Varşova'ya varınca Doğu Tren Garı, Vişodinya'da bir köprünün altında yatmaya başladık. Birer battaniyemiz vardı. Bir schlepper, yani insan kaçakçısı bulabileceğimizi biliyorduk. Birkaç günlük aramadan sonra Rumence konuşan birini bulduk. Kendine sınır rehberi diyordu ve bizi Batı Almanya'ya götüreceğine söz verdi. Paramız yoktu ama ödeme yapmanın başka yolları olduğunu söyledi. Güzel çingene oğlanlar için iyi para veren adamlar tanıyormuş. Ne demek istediğini anlamadım ama Stefan anladı. Rehberi kenara çekti ve bağıra çağıra tartıştılar. Adam beni gösterip duruyordu. Stefan da başını hayır anlamında sallayıp duruyordu ve sonunda rehber kollarını kaldırıp pes etti. Stefan onu beklememi, arabayla döneceğini söyledi. Dediğini yaptım ama saatler geçti. Gece olunca yatıp uyudum. Köprü altındaki ilk iki gecemde yük vagonlarının fren seslerine uyanmıştım. Ama genç kulaklarım asıl dikkat etmem gereken seslerin onlar olmadığını çabucak öğrenmişti. Bu yüzden uyudum ve gece yarısı hafif ayak sesleri duyana dek uyanmadım. Stefan gelmişti. Battaniyesinin altına girip ıslak duvara yaslandı. Ağladığını duyabiliyordum. Ama gözlerimi sımsıkı kapadım ve hiç kımıldamadım. Az sonra tren seslerini tekrar duymaya başladım. Raskol başını kaldırdı. ''Trenleri sever misin Spioni?'' Harry başıyla onayladı. Ertesi gün rehber geldi. Daha çok paraya ihtiyacı varmış. Stefan yine arabayla gitti. 4 gün sonra şafak vakti uyandığımda Stefan'ı gördüm. Bütün geceyi uykusuz geçirmiş olmalıydı. Her zamanki gibi kısık gözlerle yatıyordu. Ve sabahın erken saatlerinin dondurucu soğuğunda buharlı nefesini görüyordum. Alnı kanlıydı ve dudağı şişmişti. Battaniyemi alıp tren istasyonuna gittim. Batıya gitmek için bekleyen bir kalderaş ailesi oraya, tuvaletlerin önüne yerleşmişti. En büyük oğullarıyla konuştum. Bana schlepper sandığımız adamın o bölgede çalışan ve istasyon civarında sık sık takılan bir pezemenk olduğunu söyledi. Adam çocuğun babasına en küçük 2 oğlu için 30 zloty teklif etmiş. Çocuğa battaniyemi gösterdim. Kalındı ve iyi durumdaydı. Lublin'deki bir çamaşırhane kuyruğundan çalmıştım. Çocuk battaniyemi beğendi. Aralık ayı yakındı. Çocuğa bıçağını görmek istediğimi söyledim. Bıçağı gömleğinin altındaydı. Bıçağı olduğunu nereden biliyordun? Bütün çingenelerin bıçağı vardır. Kendi bıçaklarıyla yemek yerler. Yakın akrabalarına bile kullandırmazlar. Marimeden, yani kirlenmekten korktukları için. Ama çocuk için iyi bir alışveriş oldu. Bıçağı ufak ve kördü. Neyse ki demir yolu atölyesindeki demirciye bilettim. Raskol sağ elinin serçe parmağının uzun sivri tırnağını burun kemerinde gezdirdi. O gece Stefan arabaya binince pezevenge bana da müşteri bulmasını söyledim. Beklememi söyledi sırıtarak. Geri geldiğinde ben köprünün gölgesinde duruyordum. Gelip geçen trenleri seyrediyordum. ''Gel Sinti'' diye seslendi. ''İyi bir müşterim var. Zengin bir partili. Hadi sene, çok zamanımız yok.'' ''Krakow trenini beklemeliyiz.'' diye karşılık verdim. Gelip beni kolumdan tuttu. ''Hemen şimdi gelmelisin, anlıyor musun?'' dedi. Boyum onun göğsüne ancak geliyordu. ''İşte geliyor.'' diye gösterdim. Beni bırakıp yukarı baktı. Solgun yüzlerimizi birlikte kaldırıp yukarı bakarken siyah çelik vagonlar tepemizden peş peşe geçtiler. Sonra beklediğim an geldi. Fren yapılınca çeliğin çeliğe sürtünmesiyle kopan çığlıklar diğer tüm sesleri boğuyordu. Harry Raskol'un yalan söyleyip söylemediğini anlamak istercesine gözlerini kıstı. Son vagonlar ağır ağır geçip giderken pencerelerden birinden bana bakan bir kadın gördüm. Hayalete benziyordu. Anneme benziyordu. Kanlı bıçağı kaldırıp ona gösterdim. ''Ve sana bir şey diyeyim mi Spioni? Hayatımda ilk ve son kez kendimi tamamen mutlu hissettim.'' Raskol o anı tekrar yaşamak istercesine gözlerini kapadı. ''Koke per koke, kana kan, Arnavutlar öyle derler. Tanrı'nın insanoğluna bahşettiği en güzel ve en tehlikeli içki.'' Sonra ne oldu? Raskol gözlerini açtı. ''Box nedir bilir misin Spioni?'' ''Hiçbir fikrim yok.'' Kaderdir, cehennem ve karma. Hayatlarımızı yönetendir.
Pezevengin cüzdanını aldığımda içinde 3000 zloty vardı. Stefan dönünce cesedi rayların üstünden taşıyıp doğuya giden yük vagonlarından birinin içine attık. Sonra kuzeye gittik. 2 hafta sonra Gdansk'tan Göteborg'a giden bir tekneye gizlice bindik. Oradan da Oslo'ya ve Tönyen'deki bir araziye gittik. Oradaki 4 karavandan 3'ünde çingeneler kalıyordu. 4. karavan eskiydi, sahipsizdi, şaftı kırıktı. O karavanda 5 yıl kaldık. O Noel arifesinde 9. doğum günümü elimizde kalan tek battaniyenin altında bisküvilerle ve 1 bardak sütle kutladık. Noel gününde ilk büfe soygunumuzu gerçekleştirince doğru yere geldiğimizi anladık. Raskol neşeyle gülümsedi. Bir bebeğin elinden şekerini almak gibiydi. Uzun süre sessizce oturdular. ''Hala bana tamamen inanmış gibi görünmüyorsun.'' dedi Raskol sonunda. ''Fark eder mi?'' diye sordu Harry. Raskol gülümsedi. ''Anna'nın sana aşık olmadığını nereden biliyorsun?'' diye sordu. Harry omuz silkti. Birbirlerine kelepçelenmiş halde kanalda yürüyorlardı. ''Soyguncunun kim olduğunu bildiğimi varsayma.'' dedi Raskol. ''Yurt dışından gelmiş de olabilir.'' ''Biliyorum.'' dedi Harry. ''İyi. Peki Anna Stefan'ın kızıysa ve Stefan Norveç'te yaşıyorsa neden cenazeye gelmedi?'' ''Çünkü öldü. Birkaç yıl önce çatı inşa ederken düştü.'' ''Peki Anna'nın annesi?'' ''Stefan ölünce ablası ve ağabeyiyle birlikte güneye, Romanya'ya taşındı. Bende adresi yok. Bir adresi olduğundan bile şüpheliyim.'' Ivarsson'a Anna'nın akrabalarının Anna onları rezil ettiği için cenazeye katılmadıklarını söylemişsin. ''Öyle mi demişim?'' Harry Raskol'un eğlendiğini kahverengi gözlerinden anladı. ''Yalan söyledim desem bana inanır mısın?'' ''Evet. Ama yalan söylemiyordum. Ailesi Anna'yı reddetti. Babasının gözünde o yoktu artık. Babası onun adını bile ağzına almıyordu. Marime'den korktuğu için, anlıyor musun?'' ''Sanırım hayır.'' Karakola gidip asansörü beklediler. Raskol kendi kendine bir şeyler mırıldandıktan sonra yüksek sesle ''Bana neden güveniyorsun Spioni?'' dedi. ''Seçme şansın var mı ki?'' ''Seçme şansı hep vardır.'' ''Daha önemlisi şu, sen bana neden güveniyorsun? Benden aldığın anahtar, yani Anna'nın dairesinin anahtarı, sana gönderilen anahtarın aynısı olabilir. Ama ben sana verdiğim anahtarı katilin evinde bulmamış da olabilirim.'' Raskol başını hayır anlamında salladı. ''Yanlış anlamışsın, ben kimseye güvenmem. Sezilerime güvenirim sadece. Ve sezilerim senin aptal olmadığını söylüyor. Herkes bir şey için yaşar, ellerinden alınabilecek bir şey için. Bu senin için de geçerli, bütün mesele bu.'' Asansör kapıları kayarak açılınca içeri girdiler. Harry loşlukta Raskol'u inceledi. Adam dimdik oturmuş, avuçlarını birbirine yaslamış halde, ifadesiz bir yüzle banka soygununun videosunu seyrediyordu. Tabanca patlaması, acı evinde gürleyince bile kılını kıpırdatmadı. ''Tekrar seyretmek ister misin?'' diye sordu Harry videonun sonuna, infazcının Industria Gata'da gözden kaybolduğu kısma geldiklerinde. ''Gerek yok.'' dedi Raskol. ''Ee?'' dedi Harry heyecanından sesini belli etmemeye çalışarak. ''Başka var mı?'' Harry kötü haber alacağı hissine kapıldı. ''Şey, elimde bankanın çaprazındaki 7-Eleven'da yapılmış bir kayıt var. İnfazcı bankayı soymadan önce orada bekledi.'' ''Oynat.'' Harry videoyu 2 kez oynattı. ''Ee?'' diye yineledi karşılarındaki ekranda kar fırtınası belirince. ''Başka bazı soygunları da onun yaptığının düşünüldüğünü biliyorum ve o kayıtları da seyredebiliriz.'' dedi Raskol saatine bakarak. ''Ama zaman kaybı olur.'' ''Zamanın yeterince sahip olduğun tek şey olduğunu söyledin sanıyordum.'' ''Apaçık bir yalandı.'' diyen Raskol ayağa kalkıp elini uzattı. ''Zaman yeterince sahip olmadığım tek şey. Kelepçeyi tak Spioni.'' Harry kendine küfretti. Raskol'u kelepçeledi ve masayla duvarın arasından yan yan geçerek kapıya gittiler. Harry kapı kolunu tuttu. ''Banka soyguncularının çoğu basit düşünür.'' dedi Raskol. ''O yüzden banka soyguncusu olurlar.'' Harry durdu. ''Dünyanın en ünlü banka soyguncularından biri Amerikalı Willie Sutton'dı.'' dedi Raskol. ''Tutuklanıp duruşmaya çıkarıldığında yargıç ona neden banka soyduğunu sordu. Sutton şöyle karşılık verdi. ''Çünkü para orada.'' Bu ifadenin gündelik Amerikan İngilizcesine yerleşmeye başlaması, dilin ne kadar muhteşem bir şekilde düz ve kolay olabildiğinin kanıtı bence. Bana göre o söz enselenmiş bir geri zekalıyı temsil ediyor sadece. İyi banka soyguncuları ünlü değildir. Onların sözlerini de sağdan soldan duyamazsın. Onlardan bahsedildiğini asla duymazsın. Çünkü asla yakalanmazlar. Çünkü onlar düz davranmazlar ve basit düşünmezler. Senin aradığın kişi onlardan biri.
Harry bekledi.
Grette dedi Raskol.
17. ayrımın sonu. Sayfa 253.